6. bölüm Ayrım 31 sayfa 399. Zafer sevinci buydu işte. İçimden safa safa bir coşkunun tüm benliğime yayıldığını rahatlıkla duyabiliyordum. Mücadeleyi kazanmak, iblisi bedenimden kovmak üzereydim. Hem de sonsuza kadar hissediyordum bunu. Aslında zaferim karımın bir blöfü üzerine kuruluydu. Selma'nın hala yalan söylediğine inanıyordum ama yaşadıklarımdan sonra anladığım gerçek, şuur altımda yıllardır taşıdığım, içimi kemiren, kişiliğimi etkileyen kompleksin, o korkunun nedenli anlamsız olduğunu birden idrak etmemdi. Artık her şeyi anlatabilirdim. Hem de rahatlıkla ve tek kelime saklamadan. İçimdeki öteki benliğim can çekişiyordu. Nihai çırpınışlar, son ümitsiz dirençler, iblisin çocuk sesi daha da zayıflıyordu. Hayır, buna hakkınız yok, yapamazsınız. Beni yok edemezsiniz. O sonsuz karanlığa gönderemezsiniz. İstemiyorum. Asıl yaşamak benim hakkım. O korkağım değil. Karıma bakıyorum yaşlı gözlerle. Mahcup, ezik ve utangaç ama sonunda ben kazanmıştım. Onun gayret ve himmetiyle yerimden kalkmaya çalıştım. Hala titriyordum ve ölesiye yorgundum. Dudaklarım kıpırdadı. Selim Başak konuşmak üzereydi. Zor da olsa derinden kısık ve güçsüz gelen sesimi duydum. Sevgilim, kazandık. Bitti bu kabus diyebildim. O yok artık. Bir daha da geleceğini ve aramıza gireceğini hiç sanmıyorum. Karımın gözleri ışıldadı. Selim diye fısıldadı. Başımı salladım. Benim. Geri döndüm, hem de bir daha asla gerçek kimliğimi kaybetmemek üzere. Emin misin diye sordu. Kesinlikle, onu can evinden vurdun. Ben mi? Tabii sen. Bunu hala anlamıyor musun? Bir an bakıştık, sonra Selma çılgın gibi kollarıma atıldı. Bir süre sarmaş dolaş sevincimizi paylaştık. İkimiz de bitik haldeydik. Ama mutluluğumuz, geçirdiğimiz korkunç dakikaların yorgunluğunu silip almıştı sanki. Kulağına fısıldadım. Senin her zaman çok zeki bir kadın olduğunu biliyordum. Selma gözlerini gözlerimin içine çevirip fısıldadı. Benimki sadece bir tahmindi dedi. Ama doğru ve isabetli bir tahmin. Bugün doktor sana ne dedi? Karım utanmış gibi önüne baktı. Seninle bir süre görüşmemin doğru olmayacağını, seni rahatsız eden sebebin ortaya çıkıncaya kadar tedavide fazla ilerleme kaydedilemeyeceğini anlattı. Ama az evvel çaresizdim. Geçmişinde seni tedirgin eden, içinde başka bir kimliğin oluşmasına sebebiyet veren bir hadisenin yaşandığını tahmin edebiliyordum. Doktor Kandemir'in muayenehanesinde olanlar aklıma geldi birden. Babanın çiftliğinde çocukken başına gelen o olay. Hipnoz sırasında tam konuşacağın sırada birden iblis ortaya çıkmış ve seni engellemişti. Sorunun o vakada yattığını anlamıştım. Öteki kimliğin gerçeğin ortaya çıkmasını engelliyordu. Olayda yatan giz her neyse, o lanet kişiliğin bundan güç aldığını tahmin ettim. Haklısın sevgilim. Başka çarem kalmamıştı ve ona yalan söyledim. Elimde kullanabileceğim tek koz buydu. Çok da korkmuştum. Şimdi sen anlat lütfen. Bu gece neler oldu? Hastaneden nasıl kaçtın? Vücudundaki bu yaralar nedir? Birileriyle mi boğuştun? Derin bir nefes aldım. Yeniden konuşabilmek çok rahatlatıcı bir duyguydu. Esaretimin zincirlerini kırdığımı duyumsuyordum. En önemlisi de içimdeki iblisin bir daha geri dönmemek üzere sonsuzluğa ulaştığını bilmenin rahatlığıydı. Otur ve sırtına sabahlığını giy dedim. Anlatacaklarım çok uzun sürebilir. Karım önce heyecan içindeydi ki hemen sırtına az önce çıkardığı geceliğini geçirip berjerlerden birine çöktü. Ben de karşısına geçtim. Çok yorgundum. Ama bu gece şafak sökmeden, senelerdir ruhumu kemiren, sonunda beni hasta eden bir illetin nedenlerini ilk defa birine anlatmak zorunda olduğumu çok iyi biliyordum. Hafifçe yutkundum. Anılarım yıllar öncesine döndü. 8-10 yaşında bir çocuktum dedim. Şile'de babamın çiftliğindeydik. Ama ne yazık ki cümlemin sonunu getiremedim. İkimiz de gecenin ilerleyen saatinde sokak kapısının çalınmasıyla irkildik. Selma birden irkildi. Bu saatte kapımızın çalınması hiç de olağan değildi. Kim olabilir ki diye sordu ürkerek. Sanırım polis dedim. Kendimden emin bir sesle. Polis mi? Evet diye başımı salladım. Tımarhane kaçkını yakalamaya geldiler. Doktor Yüksel Kandemir ve yanındaki iki uzman arkadaşı tam karşımda oturuyorlardı. Evet, artık anlatmaya başlayabilirsiniz dedi doktor. Sizi dinliyoruz. Çok rahattım. Hatta tahmin ettiğimden de rahat. Bütün hayatımı bilinçsizce etkilemiş bir vakayı ilk defa anlatacak olmama rağmen heyecan duymuyordum. En önemlisi sorunu kendi beynimde halletmiştim. Bundan böyle doktorların teşhis ve tavsiyeleri beni pek ilgilendirmiyordu. Yanımda oturan Selma bana moral vermek istercesine elimi tutup sıktı. Ben de ona bakıp gülümsedim. Anlatmaya hazırdım. Anılarım yıllar öncesine gitti. 10 yaşında olduğum seneye. Sıcak bir Ağustos günüydü. Çiftlikte otlayan koyunların arkasında dolaşıyordum. Mutlu ve huzurluyum. Akşam oluyor. Güneş yavaş yavaş alçalıyordu. Yeşillikler arasında koşuşturuyordum. Hiç hatırlamak istemediğim hatıralar hep o koşuşturma ile başlıyor. Sonra birden o ambarı görüyorum. Babamın benim çevresine bile yaklaşmamı yasakladığı ambarı. Karşımdaki doktorlar yüzüme bakıyor, konuşmaya başlamamı bekliyorlar. O zaman hala konuşmaya başlamadığımı fark ediyorum. Galiba geriye dönüş tahmin ettiğim kadar kolay olmayacak. Daha doğrusu olayları nereden başlayarak anlatacağımı kestiremiyorum. Damdan düşer gibi ambarı gördüm diyorum. Doktor Kandemir tuhaf tuhaf yüzüme bakıyor. Hafifçe gözlerini kısıp bu anlamsız güzergahla ne demek istediğimi anlatmaya çalışıyor. Ama sual de sormuyor. Babamın çiftliğindeyim diyorum. Ufak bir çocuğum. İlkokuldayım bir yaz akşamı. Sıcak bir günün sonu. Oyun oynuyorum. Ambara yaklaşmamız yasak. Babam o ambarı her zaman kilitli tutar. Susup bekliyorum yine. Sonra ağır ağır devam ediyorum. Niyetim o ambara girmek, yasağa karşı çıkmak. Beni oraya çeken bir şey var ama ne olduğunu bilmiyorum. Orada babamın gizli bir sırrının saklandığını düşünüyorum. Korkuyorum da. Babamdan çekiniyorum. Yasağı ihlal ettiğim için beni cezalandıracağı kesin. Babam her zaman otoriter ve emirleri tartışılmaz bir adam. Etrafta kesilip derlenmiş ot tepecikleri var. Onlardan birinin arkasına geçip anlamsız bir bekleyişe başlıyorum. Güneşin batmasını, karanlık olmasını. Gündüz gözü oraya asla yaklaşamam, cesaret edemem. Babam yakalarsa beni belindeki kayışla döver. Bunu bir kere yapmıştı. Bana ders olsun bir daha asla bunu yapmamam için. Oysa sadece merakımı daha da arttırmıştı. Aslında bu garip meraktan vazgeçmem, ambardan uzak olan eve dönmem gerekirdi. Böylece gerçekler belki de ebediyen bilinmeden kalabilirdi. Derin bir soluk alıyorum. Doktorlar dikkatle dinliyorlar. Selma'nın sıcak avucu hala elimin üzerinde. Bekledim diye devam ettim. Güneşin batmasını. O gün boyu babam ortalarda görünmemişti. Bütün zamanını ambarda geçirdiğini biliyordum. Bunu çok sık yapardı. Hemen her gün, bazen de geceleri giderdi o. Oraya. Anlattıklarımdan pek bir şey anlamayan doktorlardan biri sordu. Ne ambarıydı bu? Tahıl ambarı mı? Durakladım. Bilmiyordum dedim. Daha doğrusu o geceye kadar bilmiyordum. Hiç de düşünmemiştim. Babam orası hakkında hiç konuşmazdı. Ancak çiftliğe bir yabancı geldiğinde oranın ne sıklıkla kullanıldığını sorarsa ambar der geçerdi. Biz de oraya hep ambar derdik. Zaten çiftliktekiler için orası yasak bir yerde. Anılarıma dönerek sakin sakin anlatmaya devam ettim. Güneş batmıştı, uzun geçecek Ağustos gecesinin karanlığı yavaş yavaş bastırıyordu. Ot yığınlarının arasında kımıldamadan oturuyor, babamın ambardan çıkmasını bekliyordum. O an geldi nihayet. Babam ambardan çıktı, kapıyı kilitledi ve hızlı adımlarla eve doğru yürümeye başladı. Aslında yapacağım bir şey yoktu. Kapının kilitlendiğini görmüştüm. Ambara girme şansım bulunmuyordu. Yapacağım tek şey tepenin ardından koşarak babamdan önce eve dönmekti. Bunu becerebilirdim ama yapmadım. Babamın beni evde göremeyince ne kadar kızacağını bilmeme rağmen yerime mıhlanmış gibi kalmaya devam ettim. Sihirli güç beni ambara çekiyordu. Karanlık beraber o esrarengiz ambar binası beni ürkütüyordu. Buraya Malkara çiftliği denirdi ve o ambar Malkara çiftliğinin en korkunç binasıydı. Aynı doktor neden o bina korkunçtu diye sordu. Omuzlarımı siktim. Bilmiyorum diye fısıldadım. Belki de oraya girip çıkmamız yasak olduğundan. Devam edin lütfen. Babam uzaklaşınca kapıya koştum. 10 yaşındaki bir çocuğun saflığıyla kapıyı kurcaladım. Kilidi açmaya çalıştım. Başaramadım tabii. Ama o ambarda babamın ne sakladığını çok merak ediyordum. Tam buruk bir şekilde kapının önünden ayrılmaya karar verdiğim sırada uzaklardan uzaktan bir ıslık sesi duydum. Dehşetle irkildim. Bu babamın ısıydı. Genellikle köpeğimiz Toraman'ı hep ıslıkla çağırırdı. Başımı çevirip geriye baktım. Babam geri dönüyordu. Henüz beni görmesi imkansızdı. Akşamın alaca karanlığı da yavaş yavaş çökmüştü zaten. Telaşa kapılarak en yakın ot kümesinin ardına koşup boylu boyunca yattım. Beni görmeyeceğini umdum. Zaten yakalanırsam halim haraptı. Yemek vakti evde olmadığım için dayak yiyeceğim muhakkaktı. Ama burada yakalanırsam babamın kesin yasağını ihlal ettiğim için öfkesini nasıl tatmin edeceğini düşünmek bile istemiyordum. Müthiş bir korku içimi kaplamıştı. Nefes almaya bile çekiniyordum. Babam homurdanarak geri döndü. Ambarın önünde birkaç defa ıslık çalıp Toraman diye seslendi. Hayvandan ses çıkmayınca onu aradığını anladım. Ama ummadığım bir şey yaptı. Cebinden anahtarını çıkararak ambarın kapısını açtı ve bu defa kilitlemeden içeriye girdi. Nefesimi tutmuş olacakları bekliyordum. O geceye ait çocukluk anım yoğunlaşıyordu. İçimde hafif bir titreme hissettim. Artık benliğimi kahreden o anılardan yılmıyordum. Ama ulu orta anlatmanın hiç de kolay olmayacağını bir kere daha hissettim. Yine de konuşmaya devam ettim. Babam içeride fazla oyalanmadı. Ambarda ne kadar kaldığını anımsayamıyorum ama az sonra Toraman'la beraber dışarı çıktı. Hayvana küfredip duruyordu. Köpeğimiz de sanki suçlu gibi onun yanında sessiz kuyruğunu sallayıp pantolonunun paçalarına sürünüyordu. O gece babam belki de hayatın en büyük hatasını işledi. Köpeğe kızgınlığından kapıyı kilitlemeyi unuttu. Yattığım yerden onları seyrediyordum. O an en fazla Toraman'ın kokumu alıp yanıma yaklaşmasından korkuyordum. Babam beni onları gözetlerken yakalarsa dayaktan öldürebilirdi. Neyse ki kabahatli olduğunu anlayan hayvan yanıma yaklaşmadı ya da benim kokumu almadı. İkisi beraber uzaklaştılar. Bir süre yerimden kalkmadım ama babamın kapıyı kilitlemeyi unuttuğunun farkındaydım. Korkuyordum, hem de çok korkuyordum ama yine de beni ambara çeken, oranın sırrını çözmeye iten müthiş bir duygu vardı içimde. Oraya girmeyi gerçekten istiyor muydum? Bunun bugün bile cevaplandıramam ama o esrarengiz ambara doğru çekiliyordum. Beni çeken karanlık güce karşı korku duyduğum halde içimin derinliklerinde bilme isteği vardı. Bir kere daha içimi çektim. Selma'ya baktım, bakışları üzerimde bu garip hikayemin nereye varacağı heyecanı ile beni dinliyordu. Sıcak avuçlarını hala elimin üzerinden çekmemişti. Ambarın kapısını araladım ve içeri süzüldüm. Yüksek yapının tavana yakın yerlerinde cam bölmelerinden Ağustos mehtabının solgun sarı ışıkları az buçuk boş yapının içini aydınlatıyordu. Beni asıl şaşırtan içerisinin bomboş olmasıydı. Babamın bu boş mekanda her gün ne yaptığını anlayamamıştım. İrkilerek etrafıma bakındım bir süre. Kalbim dümdüz atıyordu. Ne bulacağım hakkında zaten bir fikrim yoktu. Ama sadece boşluk bulmak beni şaşırtmıştı. Yerlerde saman artıkları ve pis bir koku vardı. Burnuma o güne kadar duymadığım, yabancı olduğum, ilaç kokusuna benzer bir şey çarpıyordu. Huylandım. Burada daha fazla kalmanın anlamsızlığını kavradım. Zaten babamın dönüşünde evde olmadığım için dayak yiyeceğimi biliyordum. Ama ambarda gördüklerim, daha doğrusu göremediğim bu dayağa değmediği fikrini oluşturmuştu kafamda. Orada hemen çıkmayı düşündüm. İşte o tuhaf ışık da o sırada gözüme çarptı. Bu defa sual doktordan değil karımdan geldi. Ne ışığı? Selma'ya dönüp devam ettim. 4-5 metre kadar ileride, toprağın üzerinde, ambarın zemininde ince bir ışık görüyordum. İrkilerek baktım. Bunun elektrik ışık olduğuna yemin edebilirdim. Ama etrafta yanan tek bir ampul yoktu. Bu bir yansıma veya kırılma olamazdı. O ışık beni çekiyordu. Birkaç ürkek adım attım. Kalbimin gümbürtüsünü bastırmaya çalışarak o ince parlak hatta biraz daha yaklaştım. O zaman bunun zemine yerleştirilmiş bir kapak olduğunu anladım. Tahtadan yekpare kalın bir kapak. O gördüğüm ışık zeminin altından geliyordu. Korkumla merakım boğuşmaya başladı yeniden. Ambarın altında babamın sır gibi sakladığı bir yaşamı olduğunu anlamıştım şimdi. Demek her gün buraya, o toprağın altındaki gizli yere geliyor ve saatlerce ortadan kayboluyordu. Kapak ağırdı ama her türlü riski göze alarak güçsüz kollarımla kapağı kaldırdım. 10 basamaklı bir merdivenle karşılaşmıştım. Basamakların bittiği yerde 2 metre eninde kavis çizen bir koridor vardı aşağıda. Korka korka merdivenden indim. Yuvarlak tavanın orta yerinde bir elektrik kablosu benimle birlikte ilerliyordu. Üzerine düşük voltajlı ampuller seyrek aralıklarla dizilmişti. Tünelin duvarları kaba tuğlalarla kaplanmıştı. Yerler çatlaklara rağmen üzerine bir de sıva atılmıştı. Etraf rutubet içindeydi. Bir an durdum, daha fazla ilerlemeye çekindim. Neyle karşılaşacağım hakkında hiçbir fikrim yoktu. Kavisli koridorda durmuş, kalbimin atışlarını dinliyordum. Uzun tünelin sonu karanlıktı. İleride göremediğim bölümlere korkuyla bakıp kulak kabartıyor, oralarda neyin beni beklediğini anlamaya çalışıyordum. Daha şimdiden yukarıdaki dünyanın güvenliğine dönmek istiyor ama onu da yapamıyordum. Yerler kısmen taş, kısmen toprak. Bastığım yerler sanki buz. Sıcak Ağustos gecesinde üşümeye başlıyorum. Artık dönemeyeceğimi de biliyorum. İlerlemek zorundayım. Önümdeki kavisi dönüyorum. Karşıma bir kapı daha geliyor. Kapının önünde de ufak bir ampul asılı. Çevreye solgun bir ışık veriyor. Bakıyorum, kapının dışında bir sürgü var. Ayrıca kilitli değil. Bu sürgülü oda niçin kullanılıyor olursa olsun ruhumu üşütüyor, donmuş ve büyülenmiş gibi öylece kalıyorum. Çocukluğumun verdiği korku içime siniyor, o sürgüyü açacak cesareti kendimde bulamıyorum. O kapıdan taşan pis kokuları da o zaman fark ediyorum. İğrenç bir koku bu. Sanki içeride yıllarca kalmış hayvan leşleri var. Midem kabarıyor. Hızla dönüp kaçmak istiyorum. Çocuk aklımla buranın bir mezar olduğunu düşünüyorum. Hayvan mezarlığı başka ne olabilir? Ama sonra bunun saçma fikir olduğunu kabul ediyorum. Babam niye hayvan leşlerini burada saklasın ki, hiçbir anlamı yok diye mırıldanıyorum içimden. Babamı buraya çeken bir şey olmalı, hem de çok önemli bir şey. Babam bir çiftlik sahibi, okulda sorulduğu zaman hep varlığıyla gururlanıp öyle söylüyorum ama okumuş da. Mühendis olduğunu da biliyorum ama ne mühendisi ondan haberim yok. Zaten tek oğluyla çok az konuşur, sert ve nadan bir adamdır. Konuştuğu zamanlarda sadece emir verir. Onun gibi biri acaba zamanının büyük bir kısmını neden yer altında geçirir ki? Bunu bir türlü anlamıyorum. Titreyen parmaklarım kapının sürgüsüne gidiyor. Kapıyı açmak istiyorum ama cesaretim yok, korkuyorum. Babamın izni olmadan onun sırrını öğrenmeye kalkışmam büyük bir ceza almama yol açacak. Onun oğlu olmam bile bana bu hakkı vermiyor. Elimi sürgüden çektim. Açamayacağım. Daha doğrusu açmamam lazım. Buna hakkım yok. Ama sorunun hak meselesi olmadığını biliyorum. Babamın gazabından korkuyorum. Ambara girmem bile büyük bir hata. Babam bunu öğrenirse asla beni affetmeyecektir. Buradan çıkmalıyım. Hem de derhal. Babam çoktan eve gitmiş ve evde olmadığımı görünce küplere binmiştir. Şimdi ceza vermek için dönüşümü beklemektedir. Sürgülü kapının önünden ayrılıp kavisli koridorun sonundaki merdivenlere yöneliyorum ve buradan çıkacağım. İnşallah kimseye görünmeden eve varırım diye düşünüyorum. Babam nasılsa ambara girdiğimi aklının köşesinden bile geçirmeyecektir. Onu kızdıran tek şey zamanında evde bulunmamam olacaktır. Ama tam o sırada sürgülü kapının ardından gelen bir sesle irkiliyorum. Garip bir inilti bu. Yarı insan yarı hayvan sesi gibi. Dizlerimin bağı çözülüyor. Küçük yüreğim çılgınlar gibi atmaya başlıyor. Korkum daha da artıyor ama yerime mıhlanıp kalıyorum. Onun bir hayvan sesi olmadığı muhakkak. Hatta bir kadın sesi olduğunu idrak ediyorum. Yer altında gizli yapılmış bir dehlizde bir kadın sesi. Bir tutsak. Vahşi hayvan gibi oraya kapatılmış. Ama bu nasıl olur? Babam oraya bir kadın neden kapatsın ki? Bunu anlamamın imkanı yok. Durup beklemeye başlıyorum kararsızlık içinde. Acaba ben mi yanıldım? Korkudan olmayacak sesler mi işitmeye başlamıştım? O kahrolası merakı da içimden silip atamıyordum bir türlü. Babam geliyor yeniden aklıma. Onu seviyor musun? Küçük beynim gerekli tahlilleri yapıp uygun bir cevap veremiyor bu suale. Galiba sevmiyorum. Galiba değil, kesinlikle sevmiyorum. Ondan hiç yakınlık, sevgi, şefkat, sıcaklık görmüyorum ki. Benimle hiç meşgul olmuyor. Hatta hep uzak durmaya çalışıyor. Nedenini de bilmiyorum.